Hatay.
Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
Atilla Güner.
Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız.
Ceyda Karan.
İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
Meliha Oku.
Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
Ve Enver Aysever.
Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı veriyoruz.
Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, ben Enver Aysever. Arkadaşlarım Ali ve Halil ile birlikte bugün sizin yollaştığınızı yapacağız. Yolcu yolunda gereğe başlıyoruz. Gerçekten yoğun haber trafiği içerisinde yollarda bir taraftan ne olup ne bittiğini, bir taraftan da geleceğimize dair kaygılarımızı dile getiriyor, çözüm önerilerimizi de sunmaya çalışıyoruz. Tabii ben değil, konunun tarafları daha çok sorulara yanıt vereceği için onların çözümlerine bakmaya çalışıyoruz. Bugün Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Zaten Türkiye'de gazetecilik ayrı bir tartışma. Çalışan olmak da ayrı bir nimet. Çünkü çalışacak bir yer bulmak, çalıştığınız yerde haklarınızı alabilmek, savunmak derken burada özgür editoryal bağımsızlık hakkını savunarak bir şeyler yapabilmek çok önemli. Bugün size arka arkaya bu konuda çok değerli iki gazeteciyle başlayacağım söyleşilerimize. Çünkü artık bu geleneksel medya araçlarını, basın araçlarının yeterince çözüm üretemediği, gazeteciliklere düşünsel ve toplumsal sorumluluklar bağlamında görevlerini yapma imkanı vermediği bir dönemde sosyal medyanın içinde bulunduğu, özellikle işte YouTube gibi mecralarda yayın yapma imkanı verildiği ya da bu imkanı bir mecraya dönüştüren gazeteciler var. Bunların başında da Ünsal Ünlü geliyor. Çok başta bu işi yapmaya başladı. Büyük badireler atlattı. Yalnız kaldı ama nihayetinde bugün hepimizin sığındığı, ben de dahil, ve özgürleştiği, oradan sözünü daha da keskinleştirebildiği mecralar oluştu. Ünsal Ünlü ile alternatif medya denen, oysa ki artık geleneksel medyanın karşısında yeni medya diye tarif edebileceğimiz güçlenmiş alanları konuşacağız. Ünsal merhaba.
Merhabalar Enver, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum, sana da iyi yayınlar. Fena değilim. Tamam. Biz halen yayıncılık yapma olanağı bulanlardınız.
Ne güzel. Sen... Yani ne kadar büyük bir şey oldu değil mi? Yani sıradan bir şeyi kutlayacak duruma geldik artık ya.
Evet, hiç kuşku yok. Bir de yani gazeteciler oradan buradan ayrıldı ya da kovuldu diyelim zamanlarda, sanki sizde hiç mi kabahat yokmuş diye gibi değerlendiriyorlar. Sen iki tarafı da biliyorsun ama önce geleneksel medya bağlamında baksak, bir de Ankara gazeteciliği açısından. Şu anda şöyle bir dış göz olarak baktığında gazeteciliği hem etik bağlamda hem de mesleki koşullar açısından nasıl değerlendirirsin?
Yani ne demek lazım bilmiyorum. Türkçe çok güzel bir dil, çok kullanışlı bir dil. Ben de hayatımı 40 küsur senedir Türkçe konuşarak kazanıyorum. Ve bu dile öğrendikçe her zaman daha da çok aşık oluyorum. Bizde o kadar güzel bir Anadolu deyişi vardır ki Enver. Derler ki halimiz itten beter, keyfimiz paşada yok. Şu anda yaşadığımız ortamı bu kadar şık anlatabilecek başka bir söz bilmiyorum ben. Yani benim Türkçe dağarcığım yetmiyor. O kadar ilginç bir yere geldik. Bak demin anlattım. Yayın yapacak mecra, gerçek anlamda hani geleneksel medya, yaygın medya, konvansiyonel medya, adına ne dersek diyelim, o kadar daraldı ki artık. Ve orada yapılan işler çok tuhaf. Sen de biliyorsun, sen de çalıştın. Yani Türkiye'nin çok büyük haber kanallarında çalıştın ikimiz de. Yani sen CNN'de yıllarca program yaptın. Ben NTV'de 10 sene çalıştım. Ardından Habertürk'te yöneticilik de yaptım. Ama şimdi bakıp gördüğüm şey sadece utanç enler. Başka ben bir şey görmüyorum. Yani geleneksel medya içinde olmamak değil bugün. İçinde olmak son derece sıkıntılı bir durum bana kalırsa. Bir de çok tuhaf bir şey var yani. İşte sen de yaşadın biliyorsun. Çok demokrat insanlar var. Tekmeyi yiyince demokrat oluyorlar ama. Mesela o kanallardan şutlanıyorlar. Acayip demokrat oluyor. Bir anda demokrasi geliyor aklına. Özgürlükçü oluyor falan böyle. Eleştirmeye başlıyor. Bağışını alırken sıkır tıkır hiç sıkıntı yok yalnız. Hiç. O yüzden hani bence bu alternatif medya hikayesi. Ben öyle demeyi seviyorum ama artık tabii yeni medya biz olduk. Yani alternatif medya değiliz. Biz ısrarla söylüyorum ana akım medyayız artık. Öbür medyayı takip eden yok çünkü. Şu anda orada yaptığımız işle en azından bu mesleğin hiç değilse gördüğümüz, bildiğimiz, öğrenebildiğimiz bayrağını düşürmemeye çalışıyoruz.
Ünsal, gazetecilik yani ben kendimi bildim bileli dünyadaki olup bitenleri, entelektüelleri takip ederken hep şöyle tarif edilen bir meslektir. Dünyada edebiyatla uğraşan, sanatla uğraşan, siyasette büyük işler yapan, yani şöyle düşünelim, Karl Marx'ın hayatta tek profesyonel yaptığı iş gazetecilik mesela. Doğru. Dolayısıyla gazeteciliğin bir entelektüel incelik taşıması, hele bizde mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin büyük ustalarına baktığımız zaman tarihsel olarak Oktay Akbalı, Melih Cevdet'i, halen hayatta uzun ömür dilerim Ali Sirmen'i, bir de kalem erbabı kimseler vardı. Şimdi bütün bunlar gitti. Türkçe yok, doğru dürüst habercilik yok, entelektüel tahlil yok ama bol da laf var. Sen iki tarafı da gördün. Bizim yaşımız yetiyor. Bir de yetkinlik sorunu var herhalde. Ne diyeceksin bu bağlamda?
Doğru. Yani bunu mesela ben daha önce gazetelerde ya köşe yazısı yazdığım gazeteler oldu. Onun dışında gazete muhabirliği yapmadım. Ama işin görsel bölümünde ve işitsel bölümünde çok çalıştığım için şunu söyleyebilirim. Şu anda bu işin yönetici konumunda bulunan insanlar arasında zaten haberi bilen çok kalmadı ki. Onlar tasfiye edildi öncelikle. Yani biz mesela NTV'den ard arda çıkartılan insanları ben bugün saysam şöyle isimlerini üst üste. İnan bana iki tane televizyon kurulur. Hem de iyi kaliteli. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi kadro çıkar. Ama hikaye bu değil. Çünkü artık habercilikten beklenen şey haber yapmak değil, haber yapmamak. Yani Türkiye'de yöneticiler eğer tutup bugün verdikleri kendilerince bir müjdeyi, altı boş da olsa bir müjdeyi, gazeteciler niye alkışlamıyor diye sorguluyorsa zaten ip kopmuş demektir. Ama bunun da ötesinde dediğin çok doğru. Ben yıllar önce Hasan Pulur'la bir röportaj yapmıştım. 25 seneyi geçmiştir. 97-98 yıllarıydı. O zaman bana demişti ki hayatın içinden yazı yazabilmek için hayatın içinde olman lazım. Yani ben gazeteler Cağaloğlu'ndan taşınmadan önce yazımı köşe yazımı yazmadan önce çıkarım. Beyaz eşyacı dostumdur. Tavla atarım onunla. Onunla muhabbet ederim. Oradan bakkala giderim. Bakkalın yanından halıcıya giderim. Onlarla konuşur. Gelir yazımı öyle yazarım. Çünkü o insanların ne düşündüğünü bilmem lazım. Bugün gazetecilik öyle bir noktada ki işte bir yandan böyle kutsal yakıştırması yapılıyor. Hep söylüyorum ya gazetecilik bir meslek kardeşim. Nasıl kutsal olabilir? Karşılığında maaş aldığın, yemek çeki aldığın, ne bileyim işte harcını aldığın bir iş nasıl kutsal olur? Bizim işimizin sadece farkı şu. Bizim işimizin evrensel normları var. Yani burada da aynı, Amerika'da da aynı, Avustralya'da da aynı.
Hekimlik gibi.
Aynen öyle işte. O zaman sana bu bir sorumluluk yüklüyor. Evrensel ilkelerine uyacaksın. Bunun da çok temel koşulları var. Gazeteci haber objesi olmaz. Kendi haber olmaz. Reklam yapmaz. Bak bunları alt alta koy. Bugün dinleyenlerden, bütün dinleyicilerimizden hepsinden bunu rica ediyorum. Alt alta koysunlar bunları. Karşılarına isim yazsınlar. Desinler ki ama bu bunu yaptı. Ama bu bunu dedi. Bak nasıl eksilecek o isimler. Bunun sahibi çok kolay aslında. Yani çünkü bizim işimiz hani yeni icat edilmiş bir iş değil ama hepi topu bütün tarihinde toplasan bütün dünyada 300 yılı bulmuyor aslında. Yani öyle çok eski bir iş falan filan da değil. Sadece namusunla yaptığın zaman iyi bir iştir ama onun dışında sıkıntılı bir iştir. Yeni tanımlar türüyor işte. Hani sen de biliyorsun. Muhalif medya deniyor mesela. Gazeteci muhalif olmaz ki. Bu ayrı bir yandaşlık tanımıdır. Gazeteci konumu gereği muhaliftir zaten. Çünkü yönetenlerle didişir. Çünkü kamu adına iş yapar. Mecburen didişirsin. Ama sen muhalif medya diye bir şey yaparsan İnansın insanlar buna. Yandaş medya neyse muhalif medya da aynıdır. Gazetecinin muhalifi olmaz. Gazeteci gördüğünü anlatır çünkü.
Ünsal, bu söylediklerinle ilgili önemli bir iş yaptın. Sen bundan 7 sene önce eğer yanılmıyorsam dedin ki ben bir yola çıkacağım. Her sabah bu ülkeye kendi dilim döndüğünce, olanaklarım yettiğince konuşacağım, anlatacağım, tahlil yapacağım. Ben görüyorum çok böyle incelikli, bayağı sadık ama düşünmeye yönelik bir kesim her sabah seni dinliyor. Ben de yakın zamanda örnek aldım ve saat 11'de ben de yapmaya çalışıyorum. Yok öyle yani, bu işin herhalde ileride konuşulacak olsa ilk yapan olarak sen geçeceksin tarihe. Bununla ilgili iki soru soracağım. Birincisi şu, bizim bu yaptığımız işe yönelik kimi etik zırvalar ortaya çıkıyor ve finansmanla ilgili bir takım değerlendirmeler yapıyor. Sen bunlara çok öfkeleniyorsun. Bilmediğiniz alanlarda bari konuşmayın diyorsun. Para kazanırsam vergi vereceğim. Nasıl parayla ilişkim olmaz diyorsun. Bir burada itirazın oluyor. Önemli. Yeni medyanın koşullarını, bir de dün Özlem Makarsu Çelik, bir örnek olarak söylüyorum, Halk TV'den ayrılırken zehir zembile bir metin yayınladı ve haklıydı. O zaman da şu oluyor insanlara, muhalefet AKP'nin yaptıklarını hiçbirini yapmayacağız diyor. Adı Cumhuriyet Halk Partisi ile anılan, gerçi onların değil ama bir kanalda da bunlar oluyor. Pek çok kanalda olduğu gibi. İkisini iç içe yanıtlar mısın? Neler diyeceksin?
Tabii yani bu işin finansmanı ile ilgili ben yıllar önce bu modeli kurarken aslında benzer bir şey uygulanmıştı. Sen de hatırlayacaksın. Mesela Bir Gün'ün ilk çıkışı böyleydi. Gazetecilerin sahibi olduğu bir gazete mantığıyla. Ama bunu yaşatabilmenin o dönem çok yolu yoktu. Oysa şu anda teknoloji bunu sağlıyor. Nedir buradaki kural? Buradaki kural şu: giren parayı devletin görmesi gerekiyor. Kardeşim, ben buna inanıyorum. Evet, bugün Türkiye'nin vergileri çarçur ediliyor. Diyanete her yıl 30 milyar lirası, 30 katrilyon lirası iç ediliyor bu ülkenin. Doğru, ama sonuçta bu ülkenin okulları da bir takım insanlar için iyi yardımları da o vergilerle yapılıyor. Dolayısıyla yani burada o verginin oluşabilmesi için, yasal statünün oluşabilmesi için çok uğraştım. Şimdi var. Hatta daha da uğraşarak YouTube üzerinden bir vergilendirme sistemi gelmesinin önünü açmaya çalıştım. Bu da yapıldı şu anda. Yani işin o bölümü tamam. Yeter ki gazeteci bir reklamın objesi olmasın. Yani şunu kastediyorum Ömer. Şimdi yayın arasında bana da çok geliyor. Sağ olsunlar. Yani yayın çok izlendiği için. Yani kahve firması mesela geliyor, diyor ki sana kahve fincanı vereceğim. İster iç ister içme, yayın arasında sadece içermiş gibi kaldır. Şu kadar para vereyim. Diyorum ki kardeşim, ben kahve içmiyorum. Yayında su içiyorum ben. Bir. İki. Ya ben senin niye reklamını yapıyorum? Senin reklamını yaparsam ben yarın, yani Türkiye'de mesela ilaç sektörüyle ilgili çok büyük yolsuzluk olayları ortaya çıktı biliyorsun. Şimdi sen atıyorum bir Sandoz reklamı yapıyorsun, tamam mı? Yani su içinde eriyen efervesen bir tablet reklamı. Sen nasıl bu sektörle ilgili haber yapacaksın? Neler ki yaptın, ben sana niye inanayım? Böyle bir çıkar ilişkin varsa. En basiti bu. Bu işin çözümlenebilmesi için açık kaynaklardan mutlaka denetimli mali bir kontrol sistemi oluşması gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu var. İkincisi de bu demin söylediğim hikaye. Ya bu artık Türkiye'de defalarca test edildi ve ben 7,5 sene oldu işte, artık 8. senenin içindeyiz. Şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bu medyaya bu bakış, bu yöneliş olduğu müddetçe, ya bugünün iktidarı değişse, yarın bambaşka bir iktidar da gelse, inanın benim yayınıma daha çok ihtiyacınız olacak diyorum insanlara. Çünkü majestelerinin gazetecisi olmaktan gocunmayan insanlar var etrafta. Bu çok çirkin bir şey. Gazeteci sadece halk için haber yapar. Bir maaş alır. Maaşının dışında da başka bir iş yapmaz zaten gazetecilik yapıyorsa. Ama bunu eğer sen farklı bir yerden, sel suyu karışacaksa aldığın paraya, yaptığın işin adı gazetecilik olmaz. İş takipçiliğidir. Örnekleri var. İşte haber kanallarını açsın dinleyiciler. Her akşam orada o tuzluk gibi oturan tiplerin tamamı iş takipçisi. Onların hiçbir gazeteci falan değil. Çünkü yaptıkları, söyledikleri gerçekle alakalı değil. Halkı kandırmaya yönelik her şeyin ötesinde. Bu ayrımı yaşatmaya, bu ayrımın içinde ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Yaptığım ne böyle kutsal bir iş, ne çok değişik bir iş. Benim 7,5 sene önce yola çıkarken de istediğim sadece buydu. Kardeşim, ben 7,5 sene önce 45 yaşında bir adamdım. Ve istediğim şuydu: ya ben işimi yapmak istiyorum ama beni çalıştırmıyorlar. Her yerden atıyorlar. Yapacağım işleri engelliyorlar. Bırakın birlikte çalışmayı, daha sonra başka yerlerde iş yapmamı da engelliyorlar. O zaman ben işimi yapacaksam buna bir yol bulmak lazım. İşte teknoloji burada yardımcı oluyor insanlara. Oradan geldiğimiz, sağ olsun dinleyici, izleyici de bırakmadı. Onlar da sahiplendi. Çünkü şuna inandılar. Ya samimi bir iş yapılıyor orada. Ben ne gördüysem onu anlatıyorum. Birinin tarafını tutmuyorum. Çünkü gazetecilik böyle yapılır. Ben meslek büyüklerinden böyle gördüm. Her zaman böyleydi. Ve oyunu değiştirmemeye çalışıyorum. Sadece hasbelkader yapmaya çalıştım. İş tut.
Çok teşekkür ediyorum Ünsal. Ben de bir espriyle bitireyim. Ben ilk bu işe başladığımda bundan 1,5-2 ay önce ben buna çok inanarak başlamadım. Çünkü mecrayı tanımıyordum. Sadece senin yaptığın şeye takdirle karışık öykünüyordum. Acaba becerebilir miyiz diyordum. Saat 11'lerde ben yayına başladığımda bir grup insan dedi ki ya saat 11'de Ünsal'ın da yayını devam ediyor. Ben de onlara dedim ki aman sakın onu zaten es geçmeyin. Ben de oradan öğrendim. Onu bitirip buraya gelirsiniz diyordum. Bunu şunun için söylüyorum. Mesleği ilk yapan bir mecra haline getirenlerin başındasın. Başka arkadaşlar da şu anda yapıyor. Ama bunun konforunu gördüm. İyi ki de yapmışım. Bize yol açtın. Benim bak bugün somut ihtiyacım oldu. Sana çok teşekkür ediyorum meslek adına.
Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ben çalışan gazeteciler kavramına hiç inanmıyorum. Gazetecinin çalıştığı mecra değildir önemli olan. Takla atmayan, yaltaklanmayan, gerçeği saklamayan, halkla paylaşmaktan korkmayan, mesleğini gerçekten tam anlamıyla yapan bütün gazetecilerin, senin de Gazeteciler Günü'nü kutluyorum Emre. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Yarın dinleyeceğiz. Sağ ol. Çok teşekkürler.
Sağ ol. Olma. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Değerli dostlar, 0212-809-3043'ten 15 dakika sonra sizin telefonlarınızı alacağım. 0212-809-3043'ten. Şimdi çok sevdiğim bir değerli gazeteci, gazeteciliğine düşünce katmış, gazetecilikte sorumluluk almış bir isimle konuşacağız. Sedat Bozkurt. Merhaba Sedat.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın.
Sedat, sen çok kritik dönemeçlerden geçtin. Kalbini kıracak kadar ağır bedeller ödedin ama nihayetinde bu meslekten vazgeçmedin. Ve şimdi artık herhalde bizim yaşlarımız da gelmeye başladı. Genç arkadaşlar da mikrofonu uzatarak bizim fikirlerimizi alıyor. Ben de şimdi mesleğin kıdemlisi olarak senden biraz fikir almak istiyorum. Dünden beri başlayan Özlem'in metniyle ortaya çıkan gazetecilerin temel yıpranma hakkı dahil olmak üzere sendikalılaşma hakkı, 212 denen hakkı dahil olmak üzere pek çok konuda çok ağır durumlar yaşadığını biliyoruz. Hem sen kendi mesleki görgün bağlamında, hem Ankara temsilcilikleri bağlamında, hem de genel yayın yönetmenliği bağlamında biz nasıl bir şeyin içindeyiz Allah aşkına ve sen şu anda nasıl bakıyorsun meseleye?
Valla çok kötü durumumuz. Böyle söyleyerek, moral bozarak başlayayım ama adını koyarak gitmemiz lazım. Çünkü hani bir tarafı ben kategorik olarak ayırıyorum havuz medyasını. Yani bizzat mülkiyetine, iktidarın, Erdoğan'ın sahip olduğu medyayı. Orada gazetecilik yapılmadığı için gazetecilik açısından eleştirmem bile orayı. Orayı gazetecilik açısından eleştirirsem oralar gazetecilik yapılan kurumlar olarak meşrulaştırırım. Orayı bir komple kategorik olarak eliyorum. Bu taraf daha vahim. Yani gerçekten evrensel ilkelerine uygun, emeğe saygılı bir gazetecilik yapılıyor mu burada, yapılabiliyor mu? Orası tartışmalı. Kriterim şurada, oralarda sendikal örgütlenme var mı örneğin? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu ülkede basın özgürlüğünün önüne bir engel getirildiği zaman orada ilk pozisyon alarak direnen, karşı çıkan kurumlar sendikalardır. Türkiye Gazeteciler Sendikası'dır, disk basmıştır. Onlarla basın özgürlüğüne sahip çıkmak için iktidara, iktidarın bütün baskılarına karşı direnirken kurumsal olarak niye o sendikalar kurumunu almıyorsun? Yabancı yayın kuruluşları, Reuters örneğin sendikayla toplu sözleşme imzaladı. BBC toplu sözleşme imzaladı. Voice of America toplu sözleşme imzaladı. Cumhuriyet tancılı oldu ama toplu sözleşme imzaladı. Siz niye sendikalı olmuyorsunuz? Yani bu bir dayanışmadır, değil mi? Yani bu, buradan bakmak lazım. Çünkü bu örgütlülük, bak bugün de bugünü Gazeteciler Günü olarak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak anmamızın, kutlamamızın değil, anmamızın, bunu konuşmamızın kökeninde de bir mesleki örgütlenmenin elde ettiği bir kazanım söz konusu. Ve bunları kaybetmek üzereyiz. Şimdi siz bu örgüt, sendikal örgütlenmeyi kurumunuzda sağladığınız zaman ben orada artık editoryal olarak bir bağımsızlık aramaya başlarım ki o sendikal güç, yani üretimden kaynaklanan o klasik sendikanın varlığını ifade edeceğimiz güç orada kendisini gösterir. Ha, patronun kebapçı olabilir, patronun inşaatçı olabilir, patronun tekstilci olabilir. Hiç kimse ilgilendirmez orada. Patron orada medya dışındaki işleri için araçsallaştıramaz orayı. Çünkü niye, karşısında örgütlü bir emek vardır, sendika vardır orada. Dünyada böyledir bu işler. Bak en son Amerika'da işte dünyanın en yaygın online alışveriş şirketinin sahibinin bir de medya gazetesi vardı. O şirketin online olarak sattığı bir ürünü gazetesi manşet yaptı. Hem de günlerce manşet yaptı. Bu örnektir. Bu standarttır. Gazeteciyseniz, gazetecilik yapacaksanız standartınız bu olmalıdır. bunun bir tık altına indiğiniz zaman, hadi biz de dipteyiz. Bir tık altına indiğiniz zaman bile gazetecilik hüviyetini, gazetecilik niteliğini kaybedersiniz.
Anlaşılan o ki senin tarifinde ben de katılıyorum tabii. Bir tık daha bizde altına inilemiyor. Çünkü bizdekinin altına indiğin zaman gazetecilikten tamamen kopmuş oluyorsun zaten. Bizde birazcık varsa birkaç arkadaşımız, onlardan dolayı konuşmaya devam ediyoruz. Peki dünkü yine Özlem'in değerlendirmesini genelleştirerek söylemek istiyorum. İki sorunu önemsiyorum. Ben siyasette ve medyada finansman sorununu önemli buluyorum. Bir de şahsi gelecek ikbal meselesini önemli buluyorum. Kimi arkadaşlarımız medya patronlarının ikbaline hizmet etmekten hiç çekinmiyorlar. Öte taraftan da gazetecilikte star gazetecilik gibi bir kavramla birlikte birilerinin haberlerini çalarlar, hiçbir şey olmaz. Birilerinden para alırlar, ağırlanırlar, hiçbir şey olmaz. İşte geçtiğimiz dönemde Korkmaz Karaca ile fotoğraflar vermekten, neydi o Amerika'daki adam, ona kadar Sezgin Baran Korkmaz, her türlü acayip ilişkiler yaşanıyor ve hiçbir şey olmuyor. Murat Anmungan'ın dediği gibi insan bu ülkede her şey oluyor ama işte o şey olmuyor malum mesele. Ne diyeceksin bu konuda? Rezil olmuyor ya, yani.
Tabii. Ya bizim memlekette muhtelif mesleklerdeki hazmetme kapasitesi çok yüksek. En yüksek de bizim medyada. Yani siz 30 yıl dolanıyorsunuz, iş takipçiliği yapıyorsunuz, patronun çantasını taşıyorsunuz, patronun tekliflerini sağa sola götürüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz bir iki ay tırnak içinde gazetecilik yapılan bir kurumu zemin olarak kullanıp orada yeniden kimlik inşa ediyorsunuz kendinize. Orayı bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi kullanıyorsunuz. Ahbak bir gazeteci olarak ortaya çıkıyorsunuz. Bu bir hazmetme kapasitesi meselesidir. Ve bu meslekte hazmediliyor mu? Hazmediliyor. Sadece o değil. Bir takım ekran bağımlıları var. Yani ekranda olmadan olmuyor bunlar. Yani bir şekilde ekranlara çıkmaları gerekiyor. Nedenini ben bilmiyorum ama ekran sayesinde ya da bulundukları zemin sayesinde varlar. Normalde gazetecilik şudur. Siz bulunduğunuz yere bir şey katarsınız gazeteci kimliğinizle, mesleki kimliğinizle. Onlar tam tersi bulundukları yerden bir kimlik ediniyorlar, bir sıfat ediniyorlar. Onlarla bu sektörde, piyasada var olmaya çalışıyorlar. Ekrandan aldığınız zaman bitiyorlar çünkü. Ya da makamlarını, mevkilerini aldığınız zaman bitiyorlar. Yani makamlarından mülhem insanın topluluğundan söz edin ve bu medyada çok yaygınlaştı. Bu yanında tabii birazcık da maddi olanaklar getirildi. Yani sadece şan şöhret değil, oradan elde ettikleri ve dolaylı olarak da elde ettikleri. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçim kaybedildikten sonra TÜRGEV'e çok kızdık değil mi? Şimdi CHP'nin TÜRGEV'leri var.
Var.
Evet, var. Yani CHP'nin TÜRGEV'leri var. Böyle kene gibi belediyelere yapışmış. Görüyorsunuz oraları böyle kan emiyor, kanını emiyorlar yani. Onlardan habersiz belediye başkanları da bu işe çok teşneler tabii. Onları da söylemek lazım. Tek taraflı değil bir kabahat. Şimdi bu düzlemde yani gazetecilik de şudur. Sizi kim finanse ediyorsa, gazetecilik yapılan kurumun sahibi odur. Halk finanse ediyorsa halktır. Patron finanse ediyorsa patrondur. Devlet finanse ediyorsa devlettir. Bu çok teknik bir tanımdır ve mutlak da doğruluğu vardır.
Peki Sedat, son bir soru soracağım. Çünkü sen bir yayına çıkacaksın şimdi. Gideceksin. Daha uzun sohbet edeceğimiz günler olur ama benim de soracağım soru aynı zamanda benim de yorumum aslında. Senin görüşünü almak istiyorum. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın gazetecileri var. Zaten bunları biliyoruz. Kabaca dersek gereğini yapan ve gereğini yap dedikleri ve yapanlar var. Peki açıklıkla soruyorum. Sence şu anda Türkiye'de muhalefetin, Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun, Meral Akşener'in ve diğer muhalefettekilerin de gazetecileri var mı? Yani Erdoğanvari gazetecilik yapan ama muhalefetin askeri görevinde olan kimseler var mı? İsim vermeni istemiyorum ama bunu önemsiyorum. Ben var olduğunu düşünüyorum çünkü.
Tabii var. Yani bunlar bu varlıklarını bir pozisyon alarak ortaya koyuyorlar ve beklentiyle hedefleri var. İktidar değiştiği zaman ne bileyim bir şey olacağım. Ya da şimdi işte biraz önce söylediğim gibi bunlardan yana pozisyon alırsam şu belediyeler bana kapısını açacak falandır. Şimdi ben ilkesel olarak değil ama işlevsel olarak altılı masayı önemseyen biriyim. Destekliyorum da. Niye? Çünkü kendilerini de söylüyorum. Desteğim sizi yanıltmasın. Ben yarın öbür gün gazetecilik yaparak sizi eleştireceğim bir zemin hazırlamaya çalışıyorum. Benim hedefim bu. Ben genel müdür olmayacağım. Ben ne bileyim milletvekili olmayacağım. Ben belediye başkanı olmayacağım. Ya da sizin iktidarınızda ihale almak için kolumun altına dosya alıp sizin muhtelif devlet kurumlarını dolaşmayacağım. Gazetecilik yapacağım, sizi eleştireceğim. Bunu sağlayacağım, bunun sağlanacağı, çünkü şimdi eleştiremiyorum, kimseyi eleştiremiyorum. Yani eleştiriyorum tabii ki, eleştirmiyorum değil mi ama rahat değilim. Daha bir ağız tadıyla ve gazeteci olarak ve kurumsal olarak bir yerde çalışarak, gazetecilik yapan bir kurumda arkadaşlarımla, meslektaşlarımla beraber sizi eleştireceğim, sizin yaptığınız yanlışları ortaya koyabileceğim, kamu adına sizi denetleyebileceğim, kamu adına görev yapacağım bir zemin oluşturmam lazım. Onun için bütün bunlar, sakın bunu yanlış anlamayın diyebiliyorum rahat bir şekilde. Ama senin o söylediğin gazeteciler, önlerine koydukları muhtelif politik hedefler var ve bunların da ekonomik karşılıklar var. Maalesef var, patronaj olarak da var, yönetici olarak da var, ekran yüzü olarak da var, yazıp çizerek de var. İş takipçi zübükler de var. Çok net pozisyon alanlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 3-5 kere söyledi, açıklamadı bile. Sarayın truva atları dedi. Hiç ummadığınız yerlerde var bunlardan. İş takipçisi olarak karşınıza çıkıyorlar. İki taraflı haber en kritik dönemlerde sarayın bile dillendirmekte sıkıntı çektiği bir takım cümleleri bunların yazılarında falan görüyorsunuz. Anlıyorsunuz. Burada bizim bir eksikliğimiz var. Şimdi ne demek istediğimi sen anlayacaksın. Bunları çok açık konuşmuyoruz. Çünkü niye? Bizim derdimiz karşımıza birileri almak değil. Ama onu izleyicisi, onun okuyucusu, onu iyi bir gazeteci sanıyor. Düzgün bir gazeteci sanıyor. Ahlaklı bir gazeteci sanıyor. Bu algıyı ortadan kaldırmak için gerçek bilgilere ihtiyacı var. Biz de işte ortalıklara dökülmemek adına bunları da çok net ifade edemiyoruz. Bir de bu ifade edememe meselemiz dönemsel tabii ki, bunun altını çizin. Çünkü bu bir dönem sonra, bakın müthiş bir çürüme var özellikle bu taraftaki medyada. Çürümenin nedeni ufak bir bakteridir. Yeni dönem, yeni bir medya inşa edilecekse bu en ufacık bir bakterinin oraya sıçramaması lazım. O dönem bu sıklaşma çok ağır olacak.
Onu da o zaman göreceğiz herhalde. Çünkü bakalım, ben Nagihan ve Cem Küçük'le Habertürk'te bir programa katılmıştım. Nagihan'a şunu söyledim: siz hiç dert etmeyin dedim. Bir sonraki dönemde yine biz kötü kişi oluruz, yine otobüse siz binersiniz dedim. Bunların olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Doğru söylüyorsun ama bu dönem medyanın kurgulanma işi siyasete bırakılacak iş değildir. Siyasete ben güvenmem. Yani onu meslek örgütleriyle bizler yapacağız. Yani hiç kimse geri çekilmeyecek orada.
Ben de aynı kanaatteyim. Umarım yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Sedat, yayınımıza katıldığın için.
Sağ olasın, kolay gelsin.
Çok teşekkürler. Değerli dostlar, 0212 809 3043'ten şimdi bana ulaşmaya başlayacaksınız. Evet, yolcu yolunda gerek de sizle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınızı alacağız. Bir taraftan da iki değerli konuğumuz olacak. Onlarla da hem Suriye'yi konuşacağız, hem de bugün Devlet Bahçeli'nin çok ilginç ve ağır sözleri oldu. Bunu da konuşacağız. Nedir derseniz, özellikle Zafer Partisi'ne yönelik ajanların partisi dedi. Ajan partisi dediği partinin en üst düzey isimlerinden birisiyle konuşacağız. Telefon numaramız 0212 89 30 43.
Aşık oldum ben sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma.
Haydun.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşam, sağ olun, buyurun.
Enver Bey.
Buyurun Aydın Bey.
Enver Bey, ben çok konuyu uzatmak istemiyorum. Düşüncelerim şunlar: Altılı Masa ya da Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla alakalı. Benim düşüncelerim şu: eleştirilmesi gereken çok fazla yönleri olduğunu düşünüyorum. İnsanlara vermiş oldukları mesajın güzel olduğunu inanmaya çalışıyorum. Güzel olduğuna diyeyim, güzel diyorum. Yalnız şurada kafama takılan bir soru var. Seçimlerde sembolik bir cumhurbaşkanı çıkartıp biz tekrar meclise döneceğiz, başbakan, cumhurbaşkanını seçen bir millet meclisi oluşturacağız dediler. Bunun ışığında neden hala da cumhurbaşkanı sembolik olacak da bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kabul görmüş bir pozisyonu olan, bir saygınlığı olan bir insan olarak değerlendirmiyorlar ya da bunu lanse etmiyorlar.
Yani bir kere size şunu söyleyeyim, sembolik bir cumhurbaşkanı sözü hiçbir zaman geçmedi aslında. Onu küçük ortaklar söyledi. Hiç öyle bir şey olmayacak. Sembolik bir cumhurbaşkanı olmayacak. Parlamenter sisteme de geçmek o kadar kolay olmayacak. Bu altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Aksi halde masa dağılacak. Bu kesin bilgi. Yani ben bunu uydurmuyorum. Dolayısıyla medyada bunu manipüle eden gazetecilere kesinlikle inanmayın. Öyle bir şey yok. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyan, soru sormuş bir kimse olarak sembolik bir cumhurbaşkanı olmayacağını, hatta bu söyleyeceğim tahmin, parti genel başkanlığını da bırakmayacağını, en az iki sene Türkiye'yi bir onarım sürecinden geçirmek için elinden geleni yapacağını biliyorum. Dolayısıyla sembolik bir cumhurbaşkanı kim diyorsa diyenin durumuna bakın. Sayın Davutoğlu diyor, %1'in altında bile oyu yok. Burada Sayın Temel Karamollaoğlu eş güdüm dedi. Onun da durumu aynı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer seçilirse sembolik bir cumhurbaşkanı olmayacak. Dahası dediğim gibi 2 belki de 3 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetmeye devam edecek. Buna hazırlıklı olun. Yani seçeceğiniz cumhurbaşkanı güçlü bir cumhurbaşkanı olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir süreç daha yapacağız. Ardından sizinle yeniden buluşacağız. 0212-809-3043'ten bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Zafer Partisi'ne katılan ve katılmasıyla birlikte büyük ses getirmiş olan Ecevit döneminin önemli bakanlarından birisi Sayın Şükrü Sinan Gürel ile birlikte olacağız. Sayın Gürel, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Kemal Bey, sağ olun.
Sayın Gürel, siz sağ olun. Benim çok yakından takip ettiğim bir siyasiydiniz Demokratik Sol Parti döneminde. Sonra bir süre tabir caizse dinlendikten sonra Zafer Partisi ile birlikte siyasete döndünüz. Önce iki soru soracağım. Birincisi, bu dönüş kararı kolay oldu mu? Bir. İkincisi de, bir Sosyal Demokrat Parti'den daha milliyetçi tonu olan bir partiye gittiniz. Yelpaze'deki Sosyal Demokrat Partiler sizin ihtiyaçlarınızı karşılamadığı için mi bunu yaptınız? Sebebi nedir?
Evet. Bakın, ben Atatürk ilkelerinin, laikliğin hiçbir şekilde söz konusu edilmeyeceğini uman bir politikacıyım ve her zaman onları savundum. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Türk solunun aslında bir anti-emperyalist özü olduğuna da inananlardanım. Ve bu anti-emperyalist solun, anti-emperyalist özün bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler tarafından unutturulduğu kanısındayım. Laiklik ilkesinin bir kenara itildiği kanısındayım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de üye olduğum kısa süre içerisinde, üye olarak kaldığım kısa süre içerisinde çok defa başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'yi yönetenleri açık mesajlarında ve kendilerine doğrudan doğruya ulaşan mesajlarında da uyarmayı bir görev bildim. Fakat bu uyarıların sonunda yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani laikliği, demokrasiyi ve tabii ki sosyal adaleti öne çıkartan bir parti olmaktan çıkıp, anti-emperyalist sözünü de bir kenara bırakıp, başkalarının kuyruğuna takılıp ve dışarıdan neredeyse yönetilen diyemeyeceğim ama yönlendirilen bir parti haline geldiğini görüp, Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten ayrılmak niyetindeydim. Ve Zafer Partisi'ni ve onun genel başkanı Ümit Özdağ Hoca'yı kendime yakın bulup, onun da davetini memnuniyetle karşılayıp Zafer Partisi'ne geçtim ve çok mutluyum.
Peki Sayın Gürel, bugün şeyde Ümit Hoca'nın, Ümit Özdağ'ın bir açıklaması oldu. Biz kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız. Bir tek koşulda bunu yapmayız. O da Sayın Mansur Yavaş olursa dedi. Bu açıklamayı nasıl okursunuz? Kendi adayınızı herhalde 100 bin imzayla düşüneceksiniz o vakit. Bu isim kim olur? Sizin genel başkanınız mı olur 100 bin imzayla yarışa katılacak kişi?
Yani bizim genel başkanımız tabii ki bu adaylığa en yakın konumda olan kişidir. Ama bunu hep birlikte biz divanımızda, genel idare kurulumuzda konuşur, karara bağlarız. Bu sorun değil ama ilk tercihimiz tabii genel başkanın da açıkladığı gibi Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesidir. Ama bu mümkün olmazsa o zaman biz kendi adayımızı tabii ki çıkartırız.
Peki bu konuda siz nasıl bakıyorsunuz? Yani altılı masadan sizin bir Mansur Yavaş çağrınız olduğu takdirde olumlu yanıt gelir mi?
Bilemiyorum. Yani bu koşullar tabii ki önümüzdeki koşullar nasıl değişecek onu bilemiyoruz. Ciddi bir kaygan zemin var çünkü siyasal ortamda ve yeni gelişmeler nasıl olur, yeni sürprizler olur mu, altılı masanın durumu ne olur, çünkü altılı masada beş benzemez değil ama galiba üç benzemez var, yani üç parti bir tarafta, ortada İyi Parti ve bir yanda da Cumhuriyet Halk Partisi. Biraz önce sizin değerli gazeteciyle konuşmanızı dinlerken şahit oldum. Sizin de ilk ağızdan bilgileriniz var ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya koymuş durumda. Ama o
evet, ilk ağızdan bilgilerim var, doğru.
Evet. Dolayısıyla bu masada nasıl karşılanacak? Masada bir çoklu aday fikri zaten galiba ortada dolaşıyor. O nasıl sonuç verecek onları bilemem. Ama ayrıca altılı masanın ortak ilkelerden de birlikte hazırladıkları metinlere bakarsanız üzerinde birleştikleri ortak ilkelerden de nasıl ayrışmaya başladığını son günlerde özellikle Babacan ve Davutoğlu'nun demeçleriyle görüyoruz.
Peki bugün Sayın Bahçeli ilk defa Zafer Partisi'ni gündemine aldı ve Sayın Ümit Özdağ'ın bir tweet'i üzerinden, katile hepimiz biliyoruz türünde bir değerlendirme yapması üzerinden partinize çok sert olarak şunu söyledi: ajanların partisi dedi ve Ümit Özdağ'ı da hedefe almasıyla birlikte öyle bir tablo ortaya çıktı ki, hani tabir caizse kavgada söylenmeyecek sözler söylemiş oldu. Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Yani neler gördünüz, neler geçirdiniz ve Devlet Bahçeli'yle de birlikte çalıştınız hükümette.
Evet.
Ne düşünürsünüz bu konuda?
Yani ben Sayın Bahçeli ile uzunca bir süre aynı kabinede, önce ben bakan, o başbakan yardımcısı olarak Sayın Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in kabinesinde, sonra da ikimiz birlikte başbakan yardımcısı olarak bulunduk ve kendisiyle uyumlu bir çalışmamız oldu geçmişte. Fakat tabii o koalisyonun son döneminde çok büyük bir hata yaptı ve bilmiyorum niye yaptı ama adeta bir döneme son vermek istercesine bizi erken seçime doğru götürdü. Ve o zaman da kendisine söylenmişti, gerekirse sorumluluğu siz alın, koalisyonun büyük partisi haline geldiniz, sorumluluğu siz alın ve başbakan olun denmişti. Daha sonra da bu galiba kendisine başkaları tarafından 2015 seçimlerinden sonra söylendi ama yine tıpkı o son dönemde yaptığı gibi bu sorumluluğu almak istemedi. Sorumluluk yüklenmek eğer siyaset yapıyorsanız asıl amacınız olmalı. Yani ülkeyi yönetmek, sorumluluğunu üstlenmek. Bu sorumluluktan niye kaçtı bilmiyorum. Ama son dönemde hele Zafer Partisi'ne ve Genel Başkanım Ümit Özdağ'a söyledikleri de son derece yakışıksız ve kendisine de yakışmıyor. Onu belirteyim. Onun dışında Ümit Özdağ'ın verdiği cevap dışında bu konuda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunu da belirteyim.
Son bir şey daha sormak istiyorum Sayın Gürel. Türkiye'deki siyaset maalesef çok bunalımlı ve şeffaf olmayan bir biçimde devam ediyor. Hele bugünkü tek adam sistemi diye tarif edilen, yani Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanlığının aynı yerde olmasından kaynaklı olan ve yetki dağılımında meclisin ortadan kalkması ile ilgili bir sorun oldu. Ama bütün bu süreçlere gölge düşen bir de siyasi cinayetler sorunu çeşitli defalar yaşandı. Sayın Devlet Bahçeli bugün dedi ki provokasyonlar olabilir. Siz yine deneyiminizle buradan neyi anlamamız gerekiyor? Yurttaşlarımız ne düşünmeli?
Çok ürkütücü, gerçekten çok korkutucu. Hem Sayın Bahçeli'nin söyledikleri hem de ortada gördüklerimiz. Gerçekten yeni bir böyle bir kaos dönemine girmemiz hepimizi çok derinden yaralar. Yani bunu yakın geçmişte uzak, biraz daha uzak geçmişte 12 Eylül döneminden önce görmüştük. Biraz daha yakın geçmişte de 2015 Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasında bir kaos dönemi yaşamıştık. Bu kaos dönemleri kimlerin işine yarar? Onu tabii hepimizin birlikte takdir etmesi lazım. Ama ben doğrusu böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum ama yani ya da umarım böyle bir şey olmaz ama bir yandan da görüyoruz ki bugünlerde işte üzerinde durulan, konuşulan, gündemde olan adi bir suç işleme mi yoksa bir siyasi cinayet mi olduğu belli olmayan bir takım gelişmeler siyaset zeminini gerçekten ciddi bir şekilde hem kayganlaştırıyor hem bulanıklaştırıyor. Dolayısıyla bu dönemden hemen sıyrılmamız lazım ki sağlıklı bir seçim yapabilelim diye düşünüyorum ve öyle umuyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Gürel. Bakalım bu önümüzdeki süreçte daha neleri tartışacağız. Sayın Şükrü Sina Gürel'le özellikle bugünkü değerlendirmeleri bağlamında konuştuk. 3 madde öne çıkıyor. Mansur Yavaş konusunda bir itilaf olmayacağı, Sayın Ümit Özdağ'ın elbette ki adaylık için uygun olduğu, anti-emperyalist mesele olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu karakterin bozulduğu ve özellikle Devlet Bahçeli'nin tam olarak neden olduğu da belli olmayan, sorumluluk almaksızın koalisyonu zamanında Ecevit koalisyonu dağıtmış olmasının sorun olduğunu söylüyor. Yolcu yolunda geriye devam ediyoruz. 0212 809 3043'ten bana ulaşabilirsiniz.
Şimdi sırası değiller, fikir suçları, idam cezası, 141-142, adalet mülkün temeli. Çelişkiler keskinlesin diye, böyle bir geçsin ömür. Acil demokrasi,
acil, acil,
Ben, hattımızda bir konuğumuz daha var.
Alo.
Buyurun, yayınımıza bağlandınız. Yalnız ben isminizi duyamadım az önce.
Emre Bey, iyi akşamlar. Ben tabii ülke kritik bir seçime gidiyor ama seçim öncesi de tabii ki bir sürü olaylar oluyor. Manipülasyonlar yaşanıyor ki Sinan Çetin cinayeti de katledilmesi de bunun en bariz örneklerinden biri. Yani ben bu olayı yaşadığım anda birincisi çok üzüldüm. Yani o camianın bir ferdi değilim ama yani bir Türk vatandaşı olarak bir insanın bu derece acımasız şekilde katledilmesine çok üzüldüm. Hesabının sorulmasını istiyorum ama bu bana bir şeyi hatırlattı, bir şeyi gösterdi. Yani Türkiye ne yazık ki mış gibi yapan bir ülke. Yani biz kendimizi yönetiyoruz zannediyoruz. Yani yönetiyormuş gibi yapıyoruz. Yani bunun korkunç tarafı şu. Bir göç sorunu var ülkemizde, siz de biliyorsunuz bunu. Afganistan'dan, Pakistan'dan insanlar ellerini kollarını sallayarak koskoca İran'ı geçerek ülkemize kontrol şekilde girebiliyorlar. Yani bunu yapabilen birileri, bizim ülkemize bunu yapabilen birileri var. Ne yazık ki yani bizim iktidarımız veya yönetimimiz bunlara karşı bir şeyler söylüyor gibi yapıyor, yönetiyor gibi yapıyor ama kontrol bizde değilmiş gibi geliyor. Bu beni çok endişelendiriyor. Biz bir seçim yapacağız ama kritik de bir seçim yapacağız ama yani bunları yenebilecek miyiz bu seçimde? Yani bu değişecek mi? Bu değişmedikten sonra Ahmet gidecek, Mehmet gelecek, ne değişecek? Bunlar yine olacaksa, bunlar yine yaşanacaksa, biz tam bağımsız olamayacaksak ne anlamı var? Ha tek adam seçmişiz, ha tekrar parlamenter sisteme dönmüşüz. Bu beni çok korkutuyor, çok endişelendiriyor. Özetle bunu paylaşmak istedim size. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim Levent Bey. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu göç sorunu sadece Türkiye'ye ait bir sorun değil. Bu sorunun aşamaları var. Dünyada göç yolları yeniden tarif ediliyor. Su meselesi, kuraklık meselesi Türkiye'de yaşıyor. Yoksulluğun artması, tarım arazilerinin Orta Doğu coğrafyasında azalması bunun belli başlı sebepleri. Öte yandan savaşlarla birlikte kapitalizmin kendini inşa etmeye çalışması bir başka sebep. Tabii bütün bunları o bütünlük içerisinde de değerlendirmek gerekiyor. Kolay değil Türkiye Cumhuriyeti'nin işi. 0212-89-30-43'ten devam ediyoruz. Bugünkü önemli maddelerden biri de grup konuşmalarında aslında AKP grubunun randevu istediği hiç kimseden bu randevuyu alamamış olmasıydı. Bu yarına damgasını vuracak bir değerlendirme. Caner.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Caner, her gün düşünmeyi başararak devam ediyorsun. Tebrik ediyorum.
Evet, evet, evet. Bütün günün yorgunluğunu sizde çıkarıyorum aslında farkında olmadan.
Sağ olun,
buyurun. Benden sonra da Bahar Hanım bağlanacak. Ya Üstad, ben size bir şey soracağım. Şimdi şu altılı masa var ya, altılı masada az önce siz de zikrettiniz. Sayın Davutoğlu'nun %1 ya da altında oyu var bir. Gülsekir Onay'la siz bir YouTube röportajı yaptınız ki ben dinlemedim onu, dinleyemedim. Şimdi seçimlerde söz konusu Kılıçdaroğlu kazandığını varsaydığımız zaman kalan diğer 5 kişi sizce Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Yoksa Davutoğlu, Gültekin Başkan, diğerleri de baya baya ciddi görev mi alacaklar? O zaman da bir çelişki olmaz mı? Hem soru hem cevap verelim, sonra siz mütalaa edin. %1'in altında oyun var, o makama gelmiş olacaksın. O zaman şimdi eleştirdiğimiz dışarıdan atanan Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla tırnak içinde aynı kategoriye gelinmiş olmayacak mı? Yoksa ben mi olayı yanlış okuyorum? Teşekkür ederim.
Bir kere Cumhurbaşkanı yardımcılıkları biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yetkisinde ve atamayla gerçekleşiyor. Dolayısıyla gücünü Cumhurbaşkanı yardımcıları herhangi bir millet oyuna dayandırmıyor. Dolayısıyla oradan bir güç alması gerekmiyor. Cumhurbaşkanının gücünden güç devşirip devam ediyorlar. Önce onu söyleyelim. Eğer meclise gireceklerse zaten mecliste kalıyorlar. Mecliste kaldıkları zaman da yine kendilerini oraya aday olarak koyanların gücünden güç devşirmiş oluyorlar. Şu halde burada güç oranını dengelerken eğer siz örneğin İyi Parti olarak meclise giriyorsanız %13-15 civarında bir oyunuz varsa kendi seçmeninizden gücünü alırsınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak parlamentoya girdiğinizde bugünlerde 27-28 civarında bir oyu görülüyor. Gücünüzü oradan alırsınız. Diğer 4 parti buralardan gücü almadığı için pazarlık masasından ancak güçlerini alabilirler. O pazarlık masasında ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu atamayla gelecek olmak zaten bu işin günkü doğasında var. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın kanatları altında olacaklar. Orada bir çelişki olur mu? Zaten sistem bozuk. Başlı başına bir çelişki. 0212-839-3043'ten devam ediyoruz. Ağlayacağım bir gün sen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var. Vay vay vay vay. 0212-809-3043'ten yolcu yolunda gerekte hem yurttaşlarımız konuşuyor hem de gazeteciler, Türkiye'yi düşünenler, siyasetçiler konuşmaya devam ediyor. Çok alışık olmadığımız denir mi bilmiyorum ama en azından tonu bu kadar yukarı doğru çıkmamıştı salı konuşmalarının. Yarın da var çarşamba grup konuşmalarının. Bu kez hakikaten kantarın topuzu baya baya kaçmış gibi görülüyor. Devlet Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'na hem işte diğer muhalif liderleri, özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ zehir zemberek sözler etti. Kemal Kılıçdaroğlu kaldırın, eğer dokunulmazlıklarımı kaldırmazsanız namertsiniz dedi ve bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde yanındaki çocukları ver diye işaret etmişti Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli de buna çok sert yanıt verdi. Yani siyasette ilkeler, düşünce, nasıl bir Türkiye falan konuşulabilecek gibi görünmüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gerçekten giderek daha da ağırlaşıyor. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Evet. Yanımda susmuş. Malkoç.
Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız?
Buyurun, sağ olun, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Keyifle dinliyorum sizi. Gerçekten iyi ki varsınız.
Sağ olun.
Konuşulanlarla ilgili bir iki kelime etmek istiyorum müsaadenizle. Bunlardan birisi, biz hep şeyi konuşuyoruz. Yani seçimden sonra Cumhurbaşkanı'nın yetkisi öyle, onun yetkisi böyle, bunun yetkisi şöyle diye. Biz temelde şunu istiyoruz aslında. Bu seçimlerden en büyük beklentimiz bizim. Devletin sahibi olan bir hükümet değil, devlet tarafından denetlenebilir, suç işlediğinde yasalar karşısında bizim eşit koşullarda olacak bir yapıya geçilmesini bekliyoruz. Yani böyle bir durumda hani bundan sonra işte seçim bittiğinde kimin yetkisinin ne olacağı çok farklı bir şey bence. Yani burada beklentileri çok karışık olmak lazım sanki.
Burada bir durum var eğer farkındaysanız. Bütün bunları yapabilmek için, yani devletin denetim görevini yapabilmesi için bugün içinde bulunduğumuz rejimin değişmesi gerekiyor. Bunun değişebilmesinde iki yolu var. Birinci yol, Cumhurbaşkanı böyle bir irade göstermeli. İkincisi de meclisin gereken çoğunluğu sağlayıp bu değişikliği yapabilmesi ne oluşturacak? Sandalye sayısına sahip olması. Dolayısıyla hedefleri ortaya koymak güzel ama hedeflere gidecek yolun da olabilmesi gerekiyor. Bu kendi içinde bir karmaşık yapı ve bir çelişki. Bunu söylemek burada doğru olabilir. Elbette ki bu işler Türkiye gibi bir ülkede akşamdan sabaha da olmayacaktır. Çok zor olacağını da görmemiz gerekiyor açıkçası. Nasıl olacak? Yaşayacağız. Biraz da bence yolda biçimlenecek iş. Yani seçimler, arkasından oluşacak meclis, arkasından işte o güç dengeleri, ekonomik koşullar falan hepsi ardı ardına bir yapı oluşturacak diye düşünüyorum ben, Malkoç Bey.
Burada temelde tek endişem benim. Yani şu anki atmosferim, yani seçimin temel amacının insanları unutturması. Yani nihayetinde öncelikle problemin kaynağını ortadan kaldırmak gerekiyor ki problemleri çözebilecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. Yani temel amaç bence bu seçimlerde bu olmalı.
Evet, umarım bütün bunları yapabilecek bir yeni meclis oluşur. Hatta bir kurucu meclis niteliği taşır. Çok teşekkür ediyorum.
Ben 0210... Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.
Sağ olun. 0212 839 3043'ten yayınımıza devam ediyoruz.
vardı, dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider.
...809-3043'ten yolcu yolunda gerekte devam ediyoruz. Biraz sonra gazeteci arkadaşımız Hediye Levent bizimle olacak. Hediye Levent'in değerlendirmeleriyle birlikte bir süredir rafa kaldırılan yeniden Suriye meselesini konuşacağız. Onu da birazdan gündeme alacağız ama sizin telefonlarınızda yayına devam ediyoruz. 0212-809-3043. Evet sevgili dostlar, şimdi Türkiye'nin koşulları kendi içinde devam ediyor ve biz de her türlü tuhaflığı her gün bir başka biçimde yaşamaya devam ediyoruz. Bunların da neler olup bittiğini hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz derken bir yandan da bu sıkıntıyı da görüyoruz. Aykut?
İyi akşamlar.
Buyurun.
Çok çok şanslıyım, tek seferde düşürdüm.
Belki de artık kimse aramıyordur.
Yok yok. 130-140'lardan sonra bir kere de şansmana girdim bugün de.
Buyurun.
Ömer Bey, şimdi her şey güzel olacak. Bu altılınması da güzel olacak. Belki de olmayacak. Bilemiyoruz. Tek adam rejiminden kurtulup tek adam rejimini isteyen bir seçime doğru gidiyoruz. Gelen ne değişecek? Benzin fiyatları düşecek mi? Trafik yoğunluğu azalacak mı? Ekmek tekrardan 2 liraya 1 liraya düşecek mi? 10 bin lira maaş verseler neyi düşürecekler? Yani bir az önceki arkadaş Muş gibi de dediğinde katılıyorum ben. Her şey yapılacakmış, edecekmiş. Yani proje olaraktan işte beni seç en iyisini ben yapacağım. Sadece şu andaki yapılan iktidarda da beni seç en iyisini ben yapayım diyor. 20 sene bitti işte bir şans daha ver diyor. Tekrardan devam edeceğim diyor. Yani ne değişecek? Değişecek olan yani proje nedir? Yani bu ve şu andaki yargı sisteminde, ondan sonra yasama sisteminde, yürütme sisteminde, devletin kademelerindeki düzenler kaç senede değişecek? Yani bu mihenk taşları buradan kaç senede çıkacak? İşte AKP'nin koyamadığını MHP'nin koyduğu tekrardan yürütmedeki, yargıdaki insanlar değişecek mi? Yani bir proje olaraktan çıkıp da niye kimse bir şey söylemiyor? Şunu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz, yok temiz para bulacağız. Yani bu para bize ne zaman dönecek? Yani veyahut da 1923'ten 100 sene şey bittikten sonra çıkan petrol mü çıkacak? Tekrardan kuyular mı açılacak? Yani bizim bunu anlayamıyorum ben. Ne değişecek bizim? Yani bunu niye bir proje olarak sunmuyorlar? İşte bir toplantı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu, o arkasını getiremedi. Kendi bile daha sonra yorum yapmadı. Yani benim kafamda da bu ne derler ona, manyak manyak sorular var yani, bilmiyorum. Yanlış mı soruyorum?
Estağfurullah. Manyak manyak demeyelim de içinde karmaşa olan Türkiye'den kaynaklı sorular diyelim. Yalnız ben yurttaşlarımızın hala şunu anlamadığı kanaatindeyim. Belki bunu anladığımız takdirde mesele çözülecek. Bütün bu dediklerinizin hiçbiri eğer seçimlerde ortaya çıkan tablo bütün bunların olmasına elverişli değilse zaten olamaz. Yani bir yerden para bulmak, işte 10 bin lira maaşın yetip yetmemesi, toplu sözleşmeye sınıfsal olarak insanların iyi durumda olup olmaması vesaire, bunların hepsi ancak ikincil madde. Çünkü halen insanlarımız şunu anlamış değil. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın partilerin tümünden, meclisten ve Türkiye'deki bütün kurumlardan öte Osmanlı'da bile kimseye verilmemiş, padişahlara verilmemiş bir yetki sahibi olduğudur. Dolayısıyla bu kadar büyük yetkileri kullanacak kişinin o göreve geldiğinde hesap verebileceği de bir mecra kalmadığına göre hesap verebilirliği de yoktur. Şu anki altılı masa dahil herkesin arayışı aslında bu kişinin nasıl denetime tabi tutulabileceğini etik sebeplere dayandırmaktır. Çünkü yasal olarak hesap verme yükümlülüğü yoktur. Hayır, bakın, şu zaten hayır zaten bunları söylüyorlar. İşte ben parayı şuradan bulacağım diyor. İşte yasama, yürütme, yargıyı ayıracağım diyor falan filan. Ama fark etmez ki. O noktaya geldiğiniz zaman isterseniz bunları yapmazsanız Türkiye proje seçmeyecek maalesef. Türkiye yeni bir tek adam seçecek. Seçilen yeni tek adam eğer isterse demokrasiye geçecek, istemezse geçmeyecek. Bunu anlamayan bir halk olarak biz zannediyoruz ki gerçekten meclisin önemli bir işlevi olacak falan. Meclisin şöyle bir önemi olabilir. Meclis 3-2 çoğunluğu yakalarsa Cumhurbaşkanı'nın da rızasıyla birlikte yeni bir rejim yaratılabilir. Aksi halde belki de referandum görülecek. Dolayısıyla bunu bilerek davranmakta yarar var. Evet değerli dostlar, 0212-809-3043'ten yayınımıza devam ediyoruz. Size teşekkür ediyorum. Suriye meselesini konuşacağız kendisiyle.
Hayat, ümit, neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor. Sana yıllar, ömür boyu, ne yalnızlık ne
809-3043 0212-809-3043 Dünya Çalışan Gazeteciler Günü ne demekse bu. Gazeteci aslında 7-24 Ekim gibi çalışır. Bağımsız gazetecilik, yurttaş gazeteciliği ve yeni medya diye farklı farklı ayrışmaların olduğu bir dönemde 7-24 çalışan insanlardan söz ediyoruz. Bugün de bu konuları büyüteç altına almaya devam ettik. Maalesef yanlış değerlendirmeleri de hep beraber halletmeye çalışıyoruz. Ümit.
Merhabalar. Ben de ilk seferde düşürdüm. Az aranıyor olabilirsiniz bu arada.
Olabilir. Buyurun.
Merhabalar. Ben de biraz önce söylediğiniz konulara değinecektim aslında. Gerçekten unutulan bir şey var. Daha önce sabah bir yayına Özgür Özel katıldı. O da nasıl çıkaracakları yasaların nasıl onaylanacağından falan bahsediyordu Özgür Bey. Yani şunu unutmuşlar. Biz yeni seçeceğimiz Cumhurbaşkanı bizi eski sisteme taşıyacak kişi olmalı. Bu söylemi bıraktılar artık. Nedendir bilmiyorum. Ve bu bağlamda da benim adayım, hani bundan sonra siyasette olmasının yaşı itibariyle olmayan Mansur Yavaş olabilir. Çok bir şey değişmeyeceği için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ama ben bir sonraki seçimden sonra da siyasi yaşamda devam etmesi gereken Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını çok tasvip etmiyorum. Bu arada bunlar, ben altılı masa adına konuşuyorum ama ben bunların hiçbirine de altılı masadaki bulunan kişilerden dolayı oy vermeyeceğim tabii ki, ama görünür o ki o masanın çıkardığı aday kazanacak. Ama sanıyorum onlar da bu bir geçiş hükümeti kurmak istediklerini, daha önce buna benzer söylemlerde bulunmuşlardı. Bunları unutmuşlar gibi gözüküyor.
Hayır, unutmadılar. Yine aynen bir size söyleyeceğim bir yanlış anlama var toplumda. Belki de bunu anlatmaları gerekiyor. Bir kere altılı masanın adayının seçimi kazanacağı çantada keklik değil. Eğer Kürtlerle bir uzlaşı aranmazsa, Kürtler biz kardeşim sandığa gitmeyeceğiz, boykot ediyoruz derlerse çok ağır bedel öderler. Altılı masa. Dolayısıyla bununla ilgili bir çözüm üretmek zorundalar. İki, bir taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacak. Dolayısıyla orada hükümet ederken Cumhurbaşkanı'nın sanki ayrı bir partiymiş gibi hükümet ettiği bir rejim sürecek. Bugünkünün aynısı bir rejim sürecek. Cumhurbaşkanı eğer orada bir irade koyarsa parlamenter rejime geçecek. Dolayısıyla bunun etik sözleşmesi yapılacak. Yoksa hiç kimse silah dayayıp da hadi geçelim diyemez. Dolayısıyla burada hem bir program sunmak zorunda Cumhurbaşkanı, hem de bir taraftan aynı zamanda da meclisin üstünlüğüne dayanan, meclisin üstünlüğüne dayanan bir iradeye teslim olacağını ya da amaçladığını söylemeli. Bunların arasında çelişen bir şey yok. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın arkasında bir siyasi partinin, bir seçmen gücünün olması fevkalade önemli. Aksi halde manevra yapabilme olanağı, karar alabilme olanağı giderek zorlaşır. O yüzden bunu böyle okuyun lütfen. Mansur Bey'in neden Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, olabileceğini söylemenize hep söylüyorlar. Ben hayret ediyorum. Devlet deneyimi hiç olmayan birisini buraya layık görmek çok ilginç.
Çok haklısınız ama Altılı Masa'nın ilk başta söylediği hani sembolik gibi algıladım ben onların adayının. Mansur Yavaş'ta çok fazla kitleden oy alabilecek gücü var. Anketlerde bunu gösteriyor. Zaten sembolik olacak. Önümüzdeki bir sonraki
birinci
Mansur Yavaş'ın hükümeti bizi yeni daha güçlü demokratik bir parlamenter sisteme taşımak olacağı için sembolik olacak gibi görüyorum ben. Onun için hayır, Mansur Yavaş diyorum. Yoksa Mansur Yavaş da benim oyumu aslında hak etmiyor yani. Tamam,
hayır, ben hakip etmeyeceğini bilemem Sayın Yavaş'ın. Ancak bir kere sembolik bir cumhurbaşkanı olmayacak. Dolayısıyla onu kim söylüyorsa tam tersine tarihin en güçlü ikinci cumhurbaşkanı olacak Erdoğan'dan sonraki. Dolayısıyla sembolik olmayacak. Ama ikinci meselesi anketlere hiç inanmayın. Çok da gülünç, burada veremiyoruz anketleri ama yani anketlerin tamamen manipülatif olduğu ve her gün ortaya çıkan anketlerin eğer parayı aldıkları kişiyi açıklamazlarsa hiçbir geçerli olmadığını düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşımız Hediye Levent bizimle olacak. Bu arada da bugünkü yayını 8'e doğru bitireceğim. Onun da altını çizmek isterim. Yarın yine uzun bir yayın yapacağız. Hediye merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hediye, Dünya Gazeteciler Günü, çalışabilmeyi başarmış Gazeteciler Günü senin için de kutlu olsun. Dolayısıyla bunu da başta söylemiş olmak isterim. Evet, çalışabilmek çok kolay değil. Bu dönemde çalışabilmek çok kolay olmadığı için çalışanları da şanslı sayıyoruz. Ne acayip bir dramatik tablo bu. Hediye, bir süredir Türkiye'nin gündemine Suriye meselesi düştü ve kayboldu. Esad'la el sıkışılacak mı diye bir tartışma vardı. Ama Esad'la yapılabilecek o tartışma meselesi, konuşma meselesi Esad'ın randevu vermeyeceği söylenerek ortadan kalktı. Amerika'dan çok sert bir değerlendirme geldi. Dolayısıyla bunu nasıl değerlendiriyorsun? Son durum ne?
Bununla ilgili açıkçası süreç devam ediyor. Şam'ın Türkiye'den iki tane temel şartı var. Şam çok Türkiye'deki seçime endeksli olarak düşünmüyor bunu. Ya da liderlerin işte sıcak pozlar verdiği bir fotoğraf karesiyle ilgili olarak da düşünmüyor. Şam şu anda ağırlıklı olarak iki temel şartı var. Bu görüşmelerin ilerlemesi için birincisi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi. İkincisi de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplara eski adıyla ÖSO, yeni adıyla Milli Ordu'ya verdiği desteği kesmesi şeklinde. Ancak bu şartlarla ilgili de Şam'a yakın basına yansıyan haberlere göre küçük de olsa ilerleme sağlanmış. Öyle ki önceki hafta mesela Şam'a yakın Çan'da yayın yapan El Vatan gazetesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeyi kabul ettiğini yazdı. Zaten biliyorsundur hemen ardından işte Türkiye, Suriye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Moskova'da bir görüşmesi söz konusuydu. Şimdi ikinci aşamaya geçilmesi konuşuluyor. Hatta yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye, Suriye ve Rusya ve de tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın görüşebileceği iddiaları var Arap basınında. İstersen burada ben durayım. Muhtemelen senin soruların vardır.
Yok, burada ilginç bir tabloyla karşı karşıya varız. Türkiye'nin tamam içinde bulunduğu koşulları sen de biliyorsun ki Esad öteden beri zaten bir tür Türkiye'nin bu iç işlerine karışma olarak algılıyordu ama Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi gitmesi, Rusya'nın burada bir anlamda arabuluculuk rolü, siyaset yapıcılığı rolü üstlenmesi de bambaşka bir tabloyu oluşturdu. Erdoğan'a hani Uhud dönüşü yapıyorsun diyenler açısından Demirel'in dün dündür, bugün bugündür tezini doğrulayan bir tutum oldu. Türkiye gerçekten randevu isteyip de alamamış durumda mı? Suriye basını bu konuda ne söylüyor?
Öyle bir şey söz konusu, yani bu konuya ilişkin herhangi bir haber açıkçası yansımadı. Yani Erdoğan'ın randevu istediği ama Esad'ın vermediği şeklinde değil de daha çok yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir takım gelişmeler sağlanmadan görüşmesinin gereksiz olduğunu düşündüğüne dair haberler, analizler var. Yani kısacası şöyle özetleyebiliriz. Önce bir aramızdaki çok büyük meselelerle ilgili uzlaşabiliriz noktasında da olsa bir asgari düzeyde anlaşalım, ondan sonra fotoğraf da veririz, elde sıkışırız modunda aslında Şam burada. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de dünyada da farklı, hatta Arap dünyası da bu konuda bölündü. Farklı kesimler mesela bunu kişiselleştirilmiş bir mesele olarak görüyor. Hani Suriye Devlet Başkanı Erdoğan'dan intikam alıyor, bu sebeple görüşmeye ayak giriyor şeklinde yorumlayanlar var. Ancak Şam'da, Şam'a yakın kalemlerin analizlerine bakacak olursak aksine Türkiye'deki muhalefetin Suriye başta olmak üzere dış politikasının çok belirsiz olması sebebiyle Şam Erdoğan'la uzlaşırsak belki daha iyi bile olabilir noktasına gelmek üzere. Böyle bir noktaya yani yaklaştığı söylenebilir.
Yani şunu anlamak istiyorum Hediye, kavga ettiğimizde barışırsak daha kalıcı bir sonuç elde ederiz. Türkiye'deki muhalefet, ha işte yani Türkiye'deki muhalefet dağınık ve bu dağınıklıktan bir uzlaşır çıkmaz gibi bir değerlendirme anlıyorum ben.
Sadece uzlaşır değil aslında, orada Enver sadece Suriye değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e, Suudi Arabistan'dan Mısır'a kadar bütün ülkelerin basınlarında benzer yazılar çıkıyor, aylardır çıkıyor. Türkiye dış, yani muhalefetinin tam olarak dış politikasının özelinde Orta Doğu politikasının ve daha da özelinde bir Suriye, Libya, Mısır, işte İsrail politikasının ne olacağının belirsiz olması kafa karışıklığı yaratıyor. Bu nedenle bu ülkeler Şam dahil seçime kadar mümkün olduğunca beklemeye çalışıyorlar. Seçimden sonra en azından Erdoğan'ı tanıyoruz. Eğer mevcut hükümet kazanırsa Erdoğan'ı tanıyoruz, onunla devam ederiz. Değilse de seçimden sonra muhtemelen farz edelim ki işte bir muhalefet kazandı. Muhalefet bir koltuğa otursun, bir dışişleri politikası belli olsun. Sonra bir Orta Doğu politikası belli olsun. Sonra bizim ülkemize yönelik politikası belli olsun. Sonra yola devam edelim şeklinde uzun dönemli bir bekleyişe geçti.
Hediye Levent, o zaman şöyle değerlendirme yaparsak biraz daha meseleyi açmış oluruz. Mesela Kürt meselesi Türkiye'nin artık iç meselesi değil, bölgesel bir sorun. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşım önemli. İki, Ukrayna-Rusya arasındaki aslında NATO'dan kaynaklı olduğunu düşündüğüm, yani NATO'nun yayılmacı politikalarından kaynaklı olduğunu düşündüğüm oradaki çatışma ortamı Türkiye'nin yine doğrudan muhatap olduğu bir sorun. Dolayısıyla bir kere bu ikisinde belirginleşme gerekiyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Üçüncüsü de Arap dünyası da biraz gerilimli olabilir. Erdoğan'ın tutumunu çok eleştirdiler falan ama muhalefetin daha Amerikancı bir çizgide olacağını falan düşünüyorlar herhalde. Bu mu bulanıklığı doğuruyor? Tam oradaki çelişkiyi söyler misin?
Orada aslında tam olarak ideolojik eğilimden çok spesifik olarak belli alanlarda, belli sahalarda muhalefetin henüz net bir şunu yapacağız dememesinden kaynaklanıyor. Örnek vereyim. Mesela Türkiye Libya'dan çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Ya da mesela işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Türkiye'ye işte mevcut hükümetin davetiyle gelip yatırım yapıyor. Geçenlerde Arap basınında yazdılar bunu. Yani baş yazarlardan biri yazmıştı bu konuyu hatta. Ama diğer taraftan muhalefetten biz kazanırsak eğer bütün işte satılan her şeyi kamulaştıracağız şeklinde çıkışlar geliyor. Dolayısıyla biz yatırım yapalım mı, yapmayalım mı? Çok daha spesifik sorulara ilişkin şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Suriye özeline gelecek olursak da Suriye açısından da Türkiye mesela TSK Suriye'nin kuzeyinden çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Kürt meselesi konusunda çok güzel bir noktaya temas ettin. Şimdi Arap dünyasının Suriye dışında, Suriye ve Irak dışında Kürt meselesi gündeminde değil. İşte bir Mısır, bir Suudi Arabistan, bir Birleşik Arap Emirlikleri Kürt meselesini konuşmuyor. Suriye'de Türkiye'deki gibi bakmıyor. Türkiye gibi bakmıyor Kürt meselesine. Yani Türkiye mesela Suriye'nin kuzeyindeki bütün oluşumları PKK'nın Suriye uzantıları olarak görüyor. Şam bir iç savaş korkusunun da etkisiyle daha yumuşak, daha ılımlı açık kapı politikası yürütüyor Kürtlere karşı. Dolayısıyla orada bile bir uzlaşı konusunda sıkıntı var. Son olarak şunu da belirteyim. Ukrayna meselesi. Ukrayna konusunda Türkiye ile ben Arap dünyası arasında çok büyük gerilim olacağını zannetmiyorum. Şundan dolayı Arap dünyası ki Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgenin önemli ülkeleri Amerika ile Rusya arasında dengeli bir politika gütmeye çalışıyor. Hala zaten bu sebeple Suudi Arabistan ile Amerika'nın arası da kötü şu aralar.
Peki çok kritik ve bence aslında Türkiye'deki yurttaşların en çok merak ettiği soruya gelelim. Türkiye-Suriye meselesinin çözülmesi arzusu milyonlarca sığınmacının statüsü zaten belirsiz olan çok büyük bir kitle var. Ülkelerine geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili. Ben kendi payıma ne türden anlaşma yapılırsa yapılsın birçok başka sorunun da çıkacağını biliyorum. Burada doğanlar var, evet. Batıya gitmek isteyenler var, güvenmeyenler var, koşulların o güvence verilse bile işte Esad'ın bunlara uymayacağını düşünenler var. Var da var. Yani çok sıkıntılı. Suriye nasıl bakıyor? Yurttaşlarını geri alma konusunda biz gereken teminatı veririz ve Türkiye'dekiler yurtlarına geri döner diye bakıyor mu? Yoksa aslında bu da bir pazarlık konusuna mı döndü şu anda?
Açıkçası o konuda Suriye göçmenlere yani Türkiye'deki Suriyelilere iki boyutuyla bakıyor. Birincisi Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmaya devam etsinler ve Suriye içindeki yakınlarına para göndersinler. Çünkü ülke içinde Suriye içinde çok ama çok korkunç bir ekonomik kriz var. Gerçekten hani ekmek bile bulamayan insanlar, makarna, bulgur bile bulamayan insanlar var. O kadar korkunç durumda. Aylarca doğru düzgün elektrik yok. Hastanelerin mesela yoğun bakım servisleri dışındaki her yerin ısıtması, elektriği kapatılmış durumda Şam'da. O kadar kötü. Şimdi böyle bir ekonomik kriz varken kesinlikle sana katılıyorum. Bir kere ekonomik kriz yüzünden insanlar dönmeyecekler. Şam'da bu konuda biraz daha rasyonel ve çıkarcı bakıyor. Birincisi dediğim gibi diaspora parası. Çünkü ülke içinde ciddi ekonomik kriz var. Döviz girdisi lazım. İkinci nokta da dönsün Suriyeliler ama birincisi genç iş gücü dönsün, ikincisi ülke dışında eğitim gören işte tekniker olabilir, doktor olabilir, eğitimli iş gücü geri dönsün, şu kamu kurumları derlenip bir toparlansın diye bakıyor. Ama açık ve net şunu söyleyebilirim, zaten Şam herhalde 2011'in başından beri yılda ortalama iki kere af çıkarıyor, asker kaçakları dahil olmak üzere geniş kesimlere. Şu ana kadar Ürdün'den de Türkiye'den de kendi isteğiyle, Lübnan'dan da kendi isteğiyle dönen çok çok çok az sayıda insan var. Dolayısıyla Türkiye'dekilerin döneceğini ben de hiç düşünmüyorum. Aynen sana katılıyorum.
Ben bunu söylediğim zaman Enver senin temennin bu demişlerdi. Oysa ki benim temennim bu değil. Çünkü Türkiye'deki insanların hangi gerekçeyle geldiği, IŞİD'li mi olup olmadığı, zengin mi yoksul mu olduğu bunların tamamı meçhul. Ama insanların gitmek istememesinin Türkiye'de çok dramatik tablolar doğurabileceğini de tahmin ediyorum açıkçası.
Kesinlikle.
Ciddi bir sorun bu. Son olarak şunu sorayım. Burada Rusya güvence verebilir. Rusya'nın verdiği güvence de işe yarar gibi geliyor. Bilmiyorum, katılır mısın?
Yani Rusya'nın göçmenler, mülteciler konusunda güvence vereceğini ben zannetmiyorum. En fazla şöyle bir güvence verebilir. Biz Şam'dan söz aldık. Şam hiç kimseyi tutuklamayacak, kimsenin başına bir şey gelmeyecek diye. Ama orada da sonuçta ne Rusya ne de Türkiye tutup da insanların kollarından Suriye içine atamaz milyonlarca insanı. İkinci nokta Türkiye ile Ankara ile Şam arasındaki normalleşme konusunda Şam Rusya'dan garanti istiyor şu anda. Çok iyi bir noktaya temas ettim. Bak aklıma geldi şimdi. Şam şöyle bir garanti istiyor. Rusya'ya diyor ki Türkiye ile işte Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşelim görüşmesine ama Türkiye'nin bundan sonra vereceği sözleri tutacağı konusunda bana garanti ver. Rusya da ona yanaşmıyor. Türkiye adına garanti vermek istemiyor Şam'a. Böyle bir durum da söz konusu. Rusya şu anda ara bulucu, işte masa kurucu, işte iki tarafı bir araya getirici, arada bir mesaj taşıyan pozisyonunu korumaya çalışıyor. Zaten devreye İran da girdi. İran Cumhurbaşkanı reisinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Ankara'dan sonra da Şam'a gidecek ki ana gündem maddesinin ne olacağı gayet açık. Suriye meselesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu mesele biraz daha kızışacak diye düşünüyorum.
Evet, ben de açıkçası zaten seçimler olmadan kimse ben ne yapacağım dese de, kim ne yapacağım dese de bunun bağlayıcılığı yok. Çok teşekkür ediyorum Hediye Levent. Bu unutulmuş konu aslında seçimin en önemli konusu. Eğer bu meseleyle ilgili somut bir vaadi olmazsa herhangi bir siyasi partinin netice alamayacağı da ortada ve önümüzdeki günlerde Türkiye'de milliyetçiliğin de daha çok tırmanacağını görüyoruz. Bir sebebi de bu olacak herhalde.
Evet, evet. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, bugün yayınımızı yolcu yolunda gereki yavaş yavaş toparlayacağım. Benden kaynaklı bir sebepten dolayı. Ama yarın 20.30'a kadar süreceğiz ve yarınki yayını yine büyük oranda size ayıracağız. Yolcu yolunda gerek de pek çok meseleye, pek çok söyleşiye imza atmaya devam ediyoruz ve çok kolay olmayan bir süreci birlikte götürüyoruz. Neden çok kolay değil bir süreç? Çünkü Türkiye kolay değil. Meseleleri anlamak, doğru ortaya koymak. Bakın, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hala seçilecek Cumhurbaşkanı'nın sembolik olabileceğini zanneden yurttaşlarımız var. Doğal. Çünkü anlatılmadı. Halbuki tekrar ediyorum, tarihin en güçlü ikinci Cumhurbaşkanı olacak. Öyle ki kendini meclisin denetimine tabi tutan Mustafa Kemal Atatürk bile şu anda Recep Tayyip Erdoğan Bey'in taşıdığı yetkilere sahip değildi. Daha ileri götüreyim, Osmanlı padişahları bile bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı yetkilere sahip değildi. O yüzden bir düzenden bir başka düzene geçebilmek için çok daha geniş ve önemli değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 11'de YouTube kanalında, yarın akşam saat 18.30'da da burada çok önemli söyleşilerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ama en çok da yurttaşlarımızın konuşması gerekecek. Anlıyorum ki insanlarımızın bir kısmı nasıl olsa başka söyleşiler oluyor, biz telefona bağlanamayacağız diye düşünerek belki de daha az katılımcı oldular. Bunu da değiştireceğim. Çünkü bu özgür mikrofon sizin mikrofonunuz. Hoşçakalın.
Baş bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan. Aşkımız bir masalmış bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan. Bir anım var bizim için geç artık, çok geç. Yolcu yolunda gerek. Yolcu.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.